Ayrım 11.
Baba ona sizi söyledi. İsterse para da bulur, iş de çıkarır ama bilmem ister mi dedi. Bilmem hangi tüccar iflas ediyormuş da onun işini size vermişler, herif iflastan kurtulmuş. Şaştım. İş nereden nereye? Bir büyük tacir iflas edecekti. Bizim bankanın da ilişiği vardı. Bu adamı kurtarmak için çare arandı. Müdüre aklıma gelen bazı yollar göstermek istedim. İşin bakılmasını bana verdiler. Hesaplarına baktık. Hiç benim düşündüğüm tedbirlere de hacet kalmadı. Adamların malları borçlarını kapadı. Bak iş nasıl duyuluyor. Bunu Turan'a da anlattım. Haki babanın daha başka şeyler de yumurtladığını söylüyor. Telefon elinde demiş, bir dediği iki olmuyor. Müdür ona sormadan hiçbir kağıda imza koymaz. Yalancı şöhret beni korkutuyor dedim. Turan, niye yalancı olsun dedi. Siz bankanın en hatırlı memurlarından birisiniz. Yaşınız da daha gençtir. İşiniz de bu yaşta adamlara göre büyüktür. Bu başka şey, ben bankada beni tutmazlar sevmezler demiyorum ki. İşte baba da ona böyle bakar. Ben Haki'ye sordum. Faika'nın ablasını da o mu söyledi? Yok, orada böyle lakırdı geçmedi. Onu İskender kendi dirayetiyle bulmuş olacak. Turan dedi ki, İskender'e ben akılsız demiyorum ancak böndür. Oyun oynarken çok kurnazdır. Sonra öyle şeyler de söyler ki insan şaşar kalır. İşte gelip bana sorması gibi. Ben bu Faika ile ablasına acıyorum dedim. Turan, acınacak da kızlardır dedi. Faika kendini kurtarmak için ne kadar çalışır bilseniz ama talihi yok. Faika bugün istese istediğini yapar. Kocası hiç onunla uğraşmaz. O varsa karısından para çeksin. Kadın başkasına gitmiş gitmemiş hiç umurunda değildir. Turan bunları nasıl vicdan rahatı içinde söylüyor? Odada üçümüz varız. Üçümüzün de birbirimizi bilmemiz lazım. Hadi tutalım ki Haki bilmiyor, Turan'la ben de bilmiyor muyuz? Oturduk, biz namuslu insanlar, zamanın kötülüğünden, ahlak düşkünlüğünden yana yana şikayetler ettik. Faika'ya, ablasına acıdık, Ayaşlı'ya, Fuat'a kızdık. Böyle konuşmak da bir ihtiyaç mı? Bilmem, belki o çekiştirdiğimiz adamlar da bizim gibi oturup ortalığın ahlaksızlığından şikayet ederler. Biz konuşurken dışarıda bir çocuk ağlaması, bir sesler oldu. Haki dinledi. Eyvah dedi. Abdülkerim geldi, çocuğu da getirdiler. Arkadan İffet Hanım'ın sesi de duyuldu. Hamal eşya, Abdülkerim'in sesi. Koy sen onu buraya. Hani küçük çanta? Parayı o gelsin alsın. Nerede arkadaşın? Haki ile ben kapı önüne çıktık. Çocuk ağlıyor. İffet Hanım Turan'ın odasına atıldı. İki kadın öpüştüler. İffet Hanım şapkasını mantosunu çıkarmadan bir koltuğa oturdu, ağlamaya başladı. Turan Hanım bilmem biraz soğuk durur gibi oldu. Hiç sesini çıkarmadı. Masanın üstünden bir sigara aldı, yaktı. Hafifçe gülümseyerek bana baktı. Sanki İffet Hanım'la dargınmışlar da barışıyorlarmış gibi yüzünde gizli bir kırgınlık okunuyordu. İffet Hanım biraz ağladıktan sonra burnunu silerek dedi ki, ''Bu çocuk beni öldürecek. İstanbul'dan çıktık, başladı işte, daha ağlıyor. Ne kendi uyudu ne bizi uyuttu.'' Turan, ''Buna bir adam tutunuz, başka türlü çare bulamazsınız.'' dedi. ''Ölse de biz de kurtulsak, kendi de kurtulsa.'' Abdülkerim odaya geldi. Turan Hanım'ın elini öptü. Turan ona dedi ki, ''Bana bak beyefendi, bu kadına da yazık, bu senin çocuğunla kimse başa çıkamaz. Buna şimdi git bir adam bul.'' Abdülkerim durdu, karısına baktı, yavaşça ''Bulalım.'' dedi. Ben düşündüm. Acaba kadın hastalığı savdı mı? Niçin geldiler? Niçin çocuğu getirdiler? Zinet dışarıda çocuğu susturmak istedi. Olmadı, yere yatmış ağlıyordu. Bir aralık biz farkında olmadık, sesi kesilmiş, o yattığı yerde uyumuş. Uyanır korkusuyla yerinden kaldırmadılar, üstüne bir örtü örtüp olduğu yerde bıraktılar. 20. Süsen Hanım'ın bana gelip bir kız için iş istediği günün ertesi, sabah erken giyindim. Odamdan çıkacağım sırada Zinet kapıyı açtı. ''Sizi bir kız görmek istiyor.'' dedi. ''Kimmiş?'' ''Bilmem, burada kapı önünde duruyor. İsterseniz adını sorayım.'' ''Çağır bakalım.'' Kapıdan orta boylu, beyaz bereli, ince muşamba pardüslü bir kız girdi. Bunun dün adı geçen kız olacağını kestirdim. Beresini sol kulağına giymiş, sağ tarafından saçlarını kabartmış, dalgalandırmış, sarkıtmış. Belinin kemerini sıkmış, ellerini pardüsünün ceplerine sokmuş. Gözleri yerde, yavaş yavaş, sanki korka korka odadan girdi, ilerledi. Ben de iki adım geriledim. Duruşunda, gelişinde, filmlerden alınmış terbiyenin biraz bozulmuş bir şeklinin kalın izleri göze batıyordu. Ben gelini hemen ayaktan savup işime gitmek istiyordum. Bu hanımı görünce ayaktan savamayacağımı, oturup biraz uzunca konuşmak isteyeceğini anladım. Süsen'le Beri'nin hatırları için buna katlanmaktan başka yapacak olmadığını gördüm. Buyurmaz mısınız diye bir sandalye gösterdim. Bir milyonerden iş istemeye gidip de sonunda onun karısı olan yoksul kız rolünde Yıldız nasıl korka korka oturursa o da öyle oturdu. Bu oturuş o kadar sinema oturuşu oldu ki benim karyolanın kenarına dayanıp bir şarkı okuyacağım geldi. Yanılmıyorsam siz dün bana Süsen Hanım'ın söylediği hanımsınız dedim. Evet dedi. Bankaya daktilo girmek istiyormuşsunuz. Çimdik yemiş gibi olduğu yerde irkildi, bana bakarak kim ben mi dedi. Ya siz, bana öyle söylediler. Süsen Hanım öyle söyledi. Dudaklarını büktü. Süsen Hanım dedi, ben daktilo olmak istemiyorum, ben memur olmak istemiyorum, her günde onlara söylüyorum. Bana ne kadar yanlış anlatmışlar dedim. Bunun arkasından ne çıkacağını, kızın ne istediğini kestiremedim. Yalnız size değil, herkese de beni yanlış anlatıyorlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Rolünü unutmuş aktörler gibi etrafıma bakmaya başladım. O biraz önüne baktıktan sonra, ben daktiloluk istemek değil, çalışmaktan nefret ediyorum. Beni bunlara hayat mecbur ediyor. Ha evet, benim gibi dedim. Ben de çalışmaktan hiç hoşlanmam. Bir kolayını bulabilsem hemen işi bırakırım. Bu sözlerim hoşuna gitmedi, gücenir gibi oldu. Onunla alay ediyorum sandı. Karşılık vermedi, ben de sustum. Biraz durduktan sonra, bu ne gün olur diye sordu. Ne? Yani ben ne gün işe başlayabilirim? Bilmiyorum. Süsen Hanım dedi ki bizim bankadaki daktilo hanımlardan biri gidecekmiş, onun yerine sözümü kesti. Onu bırakınız dedi. Onun gitmesi belli bir şey değil ki. O gitmezse başka memur almıyorlar mı? Bilmem, ben bu işlerle hiç uğraşmadım. Elbette aldıkları da olur. Sustu, önüne baktı. Ben düşünüyor sanıyordum, o ağlıyormuş. Bir söz söylemeli mi? Ne söylemeli diye düşündüm. Niçin ağladığını bilmiyorum. Çalışmak istemiyor, hayat onu mecbur ediyor. Bu sefer de işin olup olmayacağı belli değil. Bunun için mi ağlıyor? Başka bir derdi var da söylemek mi istemiyor? Biraz düşündükten sonra niçin ağlıyorsunuz dedim. Hiç cevap vermedi, cebinden küçük mendilini çıkarıp burnunun ucunu sildi, sonra yavaşça ayağa kalktı, gözleri yerde, dudakları arasından birkaç söz mırıldandı, boynu bükük, elleri cebinde yavaş yavaş yürüdü, çıktı gitti. Arkasından düşündüm, ona karşı pek kuru mu davrandım, Turan'a, Süsen Hanım'a karşı biraz kabalık mı oldu, ağladı. Bu da numara mı? O gece Turan Hanım'a, Süsen Hanım'ın söylediği kız bu sabah bana geldi dedim. Ha ne söyledi? Ben çalışmak istemiyorum, hayat beni mecbur ediyor dedi. İyi ya, ne çıktı bundan? Bilmem, sonra iş hazır sanıyormuş. Hazır olmadığını anlayınca biraz da ağladı. Ha şımarıklık. Ne oldu onun işi, sen bir şey anladın mı? Hiçbir şey anlamadım, sormadım da. Eğer siz isterseniz sorar anlarım. Belki bir iş de buluruz ama kendisi devam eder mi bu tavırla? Bana o numara yapıyor gibi geldi. Ha evet biraz öyledir. Ama siz ona bakmayınız. Eğer bir iş bulunabilirse fena olmaz. Çünkü ben onu baştan kara gidecek gibi görüyorum. Peki yarın bakarım. Hiç beklemiyorken ertesi sabah Cavide gene odama geldi. Bere başında gene o bere. Arkasına eskice bir palto giymiş, elinde bir siyah çanta. Onu görünce şaşırdım. Suratını değiştirmişe benziyor, yüzü gülüyor. Bugün 15 yaşında mektepli kız gibi olmuş. Gülerek içeri girdi, bana elini uzattı. ''Sizi de çok rahatsız ediyorum.'' dedi. ''Yok, rahatsızlık yok.'' dedim. ''Bugün iyisiniz.'' Güldü. Dün oturduğu sandalyeye ben söylemeden oturdu, ayağını ayağı üstüne atıp, ''Ben size bir şey sormak için geldim. Bilmem beni pek şımarık mı buluyorsunuz? Ben merasimden kendim hoşlanmıyorum da, benim için sizden ricada bulunanlar benim buraya gelmemi pek doğru bulmadılar. Yardım istemek çirkin bir şey midir? Neden çirkin olsun?'' dedim. ''Benim güvenecek bir kimsem yoktur.'' Gülümseyerek yüzüne baktım, bir şey söylemedim. ''Siz bana hayat için ne tavsiye edersiniz?'' ''Nasıl? Ben ne yapmalıyım? Anlamadım. Siz kadınların çalışmalarını doğru buluyor musunuz?'' ''Yerine, adamına göre.'' ''İşte benim yerimde bulunan bir kadın çalışmalı mıdır?'' ''Bilmem ki çalışmaktan ne anlıyorsunuz. Bence kimse boş oturmamalıdır.'' ''Yok, öyle çalışmak değil. Böyle dairelerde erkekler gibi çalışmak. Geçiniciyi yoksa aç duramaz ya.'' ''Aç duramaz ama o kadının başka vazifeleri yok mudur?'' ''Çalışmakla kadınlıktan çıkmıyor ya, gene kadınlığını eder.'' ''Çıkmaz olur mu? Bir daha o kadın evine, salonuna nasıl bakar? İster istemez çocuk doğurmaktan kaçar.'' ''Ben kadın olsam kendi ekmeğimi kendim kazanmak ve gönlümün istediği zaman istediğim erkekle yaşamak yolunu tutardım.'' ''Kadın değilsiniz de onun için böyle düşünüyorsunuz. Kadınlar idare olunmaktan hoşlanırlar. Kadın çalışır, çalışmaz değil. Ama idareyi düşünmek kadınlara ağır gelir. Her zaman kendilerini idare edecek bir erkek ararlar.'» ''Çalışır, parayı kazanırlarsa idare edecek bir adam da tutabilirler. Bunları anlamak için bana kalsa ilkin kadın olmak ister. Ama kadınlar görüyorsunuz ki erkeklere iş bırakmamaya çalışıyorlar. Yokluktur, kocaları para kazan diyorlar. Bundan başkası inanınız ki özenciktir. Ben çoklarını biliyorum. Belki. Ben kadınım. Ben size söylüyorum ki hiç çalışmak istemem. İsterim ki bir evim olsun, ben eve bakayım. Bunun kolayı var. Bir koca bulur, ona varırsınız. Bu kolay mı? En güç olan şey bu. Pek kolay olmayabilir ama sonunda herkes buluyor. Ben o sonu bugün gelsin diyorum. Bu bir koca bulmak işi olunca daha yaşlı, daha tecrübeli insanlardan sormalı. Bana kalırsa koca bulmak, biraz beklemek, bir fırsatını kollamak işidir. Beklemek parayla olur. Hiç olmazsa insanın biraz olsun bir parası olmalı. E olmazsa bir yandan çalışır, bir taraftan da kocayı bekler. Bir kere çalışmaya başlayınca istenildiği gibi koca gelmez. Niçin? Çalışanlar koca bulamıyorlar mı? Buluyorlar ama onlar benim düşündüğüm kocalar olmuyor. Ben sizin nasıl koca düşündüğünüzü çok iyi anlayamadım. Çok basit. Bundan evvel nasıl evleniyorlardı? Cavide birdenbire sözünü değiştirerek, ''Belki benim sözlerim size çok çirkin görünüyor.'' dedi. ''Ancak inanınız ki gizli hiçbir maksadım yoktur. Ne düşünüyorsam size söylüyorum. Ben sizin söyleyeceğiniz şeylere inanabilirim. Geçen gün size geldiğim zaman çok, nasıl diyeyim, ağır işkenceler içindeydim. Karşımda kimi göreceğimi de bilmiyordum. Sizin yanınızdan çıktıktan sonra anladım ki sizinle konuşabilirim. Onun için bunları size soruyorum. Siz de bana cevap veriyorsunuz çünkü ben hocalarımla bile konuşamazdım. Şimdi dostlarım var, ablalarım var, hiçbiri beni dinlemezler. Kendi bildiklerini bana dinletmeye kalkarlar.'' Ben gülümseyerek yüzüne baktım, hiçbir şey söylemedim. Çünkü ne demek istediğini bilmiyor, anlamıyordum. Bana gelen düşünce, bu hanımın beni kendisine çok uygun bir koca bulduğudur. Beğenilmek insanı avlar. Cavide'yi haksız, yolsuz bulmadım. Beğendiği bir adama bir kız neden seni kendime uygun koca buluyorum, beni al diyemesin? Kendisini anlatıyor, koca istediğini söylüyor, ev kadını olmak istiyor. Bu hanım buraya iş istemeye gelmişti, şimdi koca istiyor, o kocayı sende buldum diyor. Ben kendime uygun bir kız bulsam başka türlü mü yaparım? Ben onun işine geliyorum ama o benim işime gelmez, o da benim bileceğim bir mesele. Kendini anlatıyor, kendini beğendirmeye çalışıyor. Bugün gene sinema yıldızları gibi konuşuyor ve çalışıyor. Ancak şimdi o da gözüme o kadar çirkin görünmüyor. Bu kız benim işime gelmez diyorum ama acaba gelmez mi? Düşünmeden böyle mühim bir işte bir hüküm verilir mi? Cavide ile konuşmamız bitti. Bir neticeye, işin bir bitirimine varmadık. Konuşmuş olduk. O gittikten sonra ben kendimi yokladım. Gördüm ki kız beni kendine birazcık olsun yaklaştırmış. Cavide benim karım olamaz diye kestirip atamadım. Kim bilir, kız iyi terbiye almış değil ama akıllı. Bugünden sonra bu kız her gün yahut iki günde bir bana gelmeye başladı ve konuşmalarımız ilerledikçe Cavide'nin beni beğendiğine daha çok inanmaya başladım. 21. Cavide geldikçe ne konuşuyoruz? Hiç şuradan buradan. Artık eskisi gibi evlenmek lakırdıları ettiğimiz de yok. Ona bir iş de aramıyoruz. İki eski arkadaş gibiyiz. Yanına bile oturmuyorum. Bana her gelişinde anlatacak yahut soracak bir şey buluyor. Şiirden, şairden, edebiyattan, politikadan, iktisattan, resimden, Beri'nin hasta sanatından, modadan, her şeyden konuşuyoruz. Bu arada anlıyorum ki Cavide Beri'nin gizli albümünü de görmüş. Bundan bana bazı şeyler sormak ve bu bahis üzerinde derin derin konuşmak için bir yol arıyor, bulamıyor. Belki ondan soğurum diye korktuğunu anlıyorum. Kendisinden soğumuyorsam da benim üzerimde iyi bir tesiri de kalmıyor. Her şeyden konuşuyoruz, yalnız kendi yaşayışını bana anlatmıyor. Üstünden başından belli ki parası yok. İşe girmek için de acele etmiyor, ben de aldırmıyorum. Bir gece Turan benden soruyor. Cavide sana gelip gidiyormuş diyor. Evet, her gün yahut iki günde bir. Ona bir iş bulunmadı değil mi? Aramıyoruz ki, kendisi de hiç sormuyor. Sormaz. Ben onun ne hava çaldığını bilirim. Yalnız sen ona bir iş bulsan da başından savsan çok doğru etmiş olursun. Çünkü biliyor musun, rastgele şu veya bu arkadaşının evinde yatıp kalkıyor. Artık Süsen'e de uğradığı yok. Bu serseriliğin başlangıcıdır. Ben ona iş bulmaya çalışayım. Ancak kendisi istemiyor. İşe girersem beni istediğim gibi bir koca almaz diyor. Yok devenin başı. Sen ona bir iş bul da o gene isterse gitmesin. Kaçık dedi. Turan Cavide'yi benden kıskanır mı? Kıskanabilir. Sözüne pek aldırmadım, pek de aldırmamazlık edemedim. İçimde gizli bir nokta kaldı. Bir gün sonra bizim Fahri'ye gitmiştim. Bana dedi ki, yahu gizli işten ne kadar hoşlanırsın. Ne olmuş dedim. Evleniyormuşsun, benden niye saklıyorsun? Baktım Fahri bayağı darılır gibi olmuş. Kiminle evleniyorum diye sordum. Bilmem, bir mektepli kız alıyormuşsun. Sana kim söyledi dedim. Hasta bakıcı kadınlar söylediler dedi. Sizin hasta bakıcı kadınlar beni nereden tanıyorlar? Ben onların hiçbirini tanımam. Onlar herkesi tanırlar. Ha bak, ben sana söylemedim. O senin bir hizmetçi vardı ya, hani bana yollamıştın. E bildim, Halide ne olmuş? Geçende dediğim, sen burada yoktun. Polis almış onu, bana getirmiş. Seni aramışlar, bulamamışlar. Kız beni söylemiş, getirdiler. Ne istiyorlar? Efendim, bu bir Ermeni evinin bir odasında oturuyormuş. Bunun gibi o evde bir kız daha varmış. Bir gece bu senin hizmetçinin herifi sarhoş olur. Yanına birkaç sarhoş daha alır getirir. İki kız, birkaç kopuk. Hepsi bir odaya dolarlar. Ve işi o kadar azıtırlar ki ev sahibi karı kendi çocuklarından utanır, gider polise haber verir. Polis de bunları orospu diye yakalar. Evlerinde yatan kız zaten belliymiş. Senin hizmetçiyi de beraber Erzincan'a sürmek isterler. Görsen nasıl ağlıyor. Benim ellerime ayaklarıma kapandı. Neyse, sonra şefaat ettim, yollamadılar. Ertesi gün geldi, teşekkür etti. Senin duyduğunu da hiç istemiyor. Gebeydi, çocuğunu doğurmuş mu? Yok, çocuk gitmiş ama yeri boş değil. Gene mi gebe? Öyle sanırım. Hem ağlıyor, hem yalvarıyor, hem herifine sövüyor. Senden de fena halde yılıyor. Canım sıkıldı. Hiç günahım yokken hizmetçilerin, hasta bakıcıların, şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlarla yüz göz oluyorum? Bunları hasta bakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar. İster misin müdürün karısı da öğrensin? Belki Cavide kendisi de bu sözleri çıkarıyor. Ben sokak ortasında yaşayan bir adama döndüm. Nem varsa herkes biliyor. Halide mi bunları hasta bakıcılara söylüyor? Halide nereden biliyor? Bu dedikoduların arkasını kesmek için İlkin Cavide'ye bir iş bulup ondan kurtulmalı. Cavide'nin benden kolayca el çekeceğini sanmıyorum. Bunun sonu ne olacak? Boş yere onu da belki umutlandırmış oluyorum. Bu işi tatlı yerinde kesmek doğrudur. Bir sabah Cavide benim odamdayken Hasan Bey kapıyı açtı. Beni Cavide ile görünce saygı etti, gelmedi. Ben sonra gelirim dedi. Ben biraz sıkıldım. Cavide gittikten sonra arattım, gitmiş. Ertesi gün geldi. Bir işi varmış, onu anlattıktan sonra "Abe, alacak mısın o kızı?" diye sordu. "Yok. Sümüklünün biri o be. Ben onu görmemiştim." "Alacağım diye kim dedi?" "Ne bileyim ben, hepsi söylüyorlar." "Turan bunu başıma sardı. Her gün geliyor, ben de kovamıyorum." "Öyle ellenilmiş karıyla evlenilir mi?" "O kendini kız diye satıyor." "Bah, anasının kızı. Onun suratına bir baksana. O ellenmiş, ondan karı olmaz. Görüşürsen görüşür geçersin. İnan ki eli elime değmemiştir." "E ne çekiyorsun onun kahrını ya be?" "E işte, azatla gitsin." "Bir iş bulmalı. Çok uzattık, kabahat bende oldu." "Ah, ona bu memlekette iş mi yok? Senden umudunu kessin, akşama kadar 30'unu bulur. Benim başımdan gitsin de." "Öteki karı buna sesini çıkarmıyor mu?" "Hangi karı?" "Tebe, Turan be." "Ne diye sesini çıkaracak? O bunları benim başıma çıkardı ya." "O da Betuy Köpoğlu, ama hakkını yemem, karının malı var. Sen onun ne yüzsüz olduğunu bilmezsin." "Orospu bu be, karı değil ya. Ne yapsa ona helal olsun." "Bilmem, benim hoşuma gitmez." "Öyle olunca ne evlenmiyorsun be çocuğum? Yiyecek ekmeğin mi yok?" "Var ama Hasan Bey, kolay mı? Kime inanırsın?" "E sen buraya bakma, evlenecek olduğuyla bulunur." Bundan sonra Cavide kendiliğinden bizim bankada bir iş alacak olsa ben bırakmam. Bin dedikodu çıkarırlar. Buna bir iş bulmalı ama nerede? Buna bir başka şehirde, bir şirket yahut gene bir bankada bir iş olsa. Bizim bankada tanıdığım ve sevdiğim arkadaşlardan birine yalvardım, bir iş aramasını söyledim. Hasan Bey benim gözümü açtı, ben Cavide'ye kız gözüyle bakıyor, onu kız görüyormuşum. Şimdi başka gözle baktım, Hasan Bey'in hakkı var.